Herkese selam. Bir süredir içerik üretemiyorum. Karne tatili sebebiyle bir memleket yapalım, anne baba hasreti giderelim derken burayı biraz aksatmış olabilirim. Aslında bu tarz tatiller içerik üretmek için çok güzel fırsatlar. Fakat ben kendimi bilinmez, öngörülemez, sonucu tahmin edilemez ama ucunda kocaman bir ışık olan yoğunluğun içine bıraktım. Zaman içinde meyvelerini topladıkça sizlere yaşanan gelişmelerden bahsederim. Biz gelelim bugünün konusuna. Bugün sizlerle Osmanlı'da kızların eğitimi üzerine konuşacağız. Kadın ve eğitim başlıkları bir araya geldiğinde hep sonradan verilmiş bir hak tabiriyle karşılaşıyoruz. Avcı toplayıcı toplumlardan itibaren kadının toplum içindeki rolü ve hakları gasp edilmiştir. Bu gasp edilen haklardan birisi de eğitim hakkıdır. Tarihte kadınların eğitim hakkı konusunda hep bir kısıtlama görüyoruz. Bu Roma medeniyetinde de var, Helen medeniyetinde de var, Hammurabi kanunlarında da var, Rönesans Avrupa'sında da var. Maalesef Osmanlı Devleti'nde de var. Günümüzde de güncel eğitim sorunlarından birisi olan kız çocuklarının eğitimi aslında köken olarak çok eskiye dayanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat dönemine kadar kız ve erkek çocukları 5 yaşından itibaren Sibyan denilen mekteplere giderlerdi. Burada daha çok dinsel nitelikli bir eğitim verilirdi ve daha çok yüzeysel bir eğitimdi bu. Zorunlu değildi ama 2. Mahmut döneminden sonra Sibyan mektepleri zorunlu hale gelmiştir. Sibyan mektepleri günümüzde de devam eden bir eğitim kültürüdür. Özellikle okulların tatil olduğu dönemlerde mahallenin çocukları günün belirli saatlerinde camiye gider. Orada temel dini bilgileri öğrenir. Herhalde aramızda gitmeyen yoktur çocukken camiye Kur'an'ı öğrenmeye veya sure öğrenmeye. Bu hala devam ediyor. Hatta son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı bunun adını karakter eğitimi olarak değiştirdi diye biliyorum. Yani farklı bir bilgisi olan varsa yorum olarak veya Instagram'dan DM üzerinden bana ulaşabilir. Günümüzde olduğu gibi o dönemde de Sibyan mekteplerinin öğretmenleri genelde cami hocalarıdır. Yine bazı bilgili kadınlar da öğretmenlik yapmıştır. Özellikle kadınların öğretmenlik yaptığı camilerde o dönemde sadece çocuklar değil, mahallede Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen kadınlar da gitmiştir. Lise yıllarında ben de bazen cami imamlarına yardım etmiştim bu konuda. Çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine veya ilmihali bilgilerini ezberlemeleri konusunda Sibyan mektepleri hem günümüzde hem de tarihsel tünelden baktığımızda önemli bir noktadadır. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklara o dönemlerde öğretilen dini bilgiler ömür boyunca kalıcı olur. Konumuza gelecek olursak, bu Sibyan mekteplerinden çıkan erkek çocuklar eğitimlerine medreselerde devam ederken kadınların gidebileceği herhangi bir eğitim kurumu yoktu. 1842'ye kadar Osmanlı'da kızların gidebileceği bir eğitim kurumu göremiyoruz. Sadece varlıklı ve kültürlü ailelerin kızları eğitim görebiliyordu. O da bir kurumda değil, evde özel hocalardan. Bu durum aslında Batı'da da çok farklı değil. Batı kızların eğitimine çok geç önem vermeye başlamıştır. Ama yine Osmanlı'dan 100-150 yıl kadar öncedir. 1830'larda Osmanlı aydın ve devlet adamlarının Avrupa'yı daha iyi tanımaları ve Avrupa ile kurulan siyasi ekonomik ilişkiler birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da Osmanlı'yı etkilemiştir. Özellikle kızların eğitimi konusunda çok geri kalındığını fark etmeleri bu konuya ilişkin yeni fikir görüşleri doğurmuştur. Tanzimat döneminde Namık Kemal, Ziya Paşa, Münif Paşa, Saffet Paşa gibi aydınlar ve devlet adamları kadınların eğitimden yoksun bırakılmalarını toplumun geri kalma nedenlerinden birisi olarak görmüşlerdir. Mesela Namık Kemal çocukların kötü yetişmesindeki en büyük rolün cahil anneler olduğunu söylemiş ve Osmanlı'da kadınların uygun bir eğitim görmeleri gerektiğini savunmuştur. Yine farklı bir yazısında Avrupa'da kızların aynı erkekler gibi eğitim gördüğünü ve çok genç kızların öğretmenlik yaptığından bahsetmiştir. Tanzimat döneminde Abdülmecit bir iradesinde eğitimin din ve dünya açısından herkese gerekli olduğunu söylemiş, halkın cehaletinin giderilmesi gerektiğini, bunun için de Sibyan ve Rüşdiye mekteplerinde yeni düzenlemeler yapılacağını, bir üniversite kurulacağını ifade etmiştir. İşte bu çerçevede İlk kız rüştiyesi olan Cevri Usta İnaz Rüştiyesi Ocak 1859 yılında İstanbul'da açılmıştır. Bir diğer ismi Sultanahmet Kız Rüştiyesi'dir. Bu rüştiyenin ders programlarında işte din bilgisi, ahlak bilgisi, hesap, sülüs, tarih, coğrafya, terzilik ve nakış gibi dersler yer almıştır. Yine değinmem gereken bir diğer konu kız rüştiyelerinin sadece İstanbul'da olmasıdır. Anadolu'ya yayılması ise 2. Abdülhamit sayesinde olmuştur. 2. Abdülhamit dönemine gelinceye kadar İstanbul'da sadece 9 tane kız rüşdiyesi görüyoruz. 2. Abdülhamit yönetiminde bu sayı 76 yeni okul açılarak 85'e yükselmiştir. Zaten Gök Sultan Abdülhamid'in bir diğer lakabı da Marif Perver Sultan'dır. Yani eğitim sever sultandır. Türk eğitim tarihinde kadınlarla ilgili en önemli gelişmelerden biri de Darül Muallimat'ın yani kız öğretmen okulunun açılmasıdır. 1870'te Sultan Abdülaziz döneminde açılan okulun amacı kız okullarına öğretmen yetiştirmektir. Başarılı da olmuştur. Yine kızlar için ilk idadi yani lise 2. Abdülhamit döneminde Marif Nazırı yani Milli Eğitim Bakanı Münif Paşa'nın çalışmalarıyla açılmıştır. Hatta 2. Abdülhamit bu kız lisesi için Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nı bağışlamıştır. Ancak bazı sebeplerden aileler çocuklarını okula göndermek istememiştir ve öğrenci yetersizliğinden dolayı 2 yıl sonra kapanmıştır. Sonraki dönemlerde tekrar açılacaktır bu kız idadileri. Kadınlarda meslek eğitimine baktığımızda 1842 yılında Tıphane-i Amire bünyesinde bir ebe okulu açılmıştır. Yine Osmanlı Devleti'nde hemşirelik alanına baktığımızda, hemşirelik eğitimine baktığımızda ilk olarak Meşrutiyet döneminde başlıyor. Daha önce meydana gelen bazı gelişmelerin bu konuda örnek olduğunu görüyoruz. 1854 yılında Kırım Harbi sırasında Türk hükümeti tarafından getirilen Fransız hemşireler Fransız askerlerine bakmıştır. Yine Florence Nightingale başkanlığındaki İngiliz hemşireler ise İngiliz askerlerine hizmet etmek için Selimi Yakışlası'na gelmişlerdir. Bu olayla bizdeki hemşirelik eğitimi için bir örnek olmuştur. Bu tarihten itibaren Osmanlı'da hemşirelik ve hasta bakıcılığı kursları başlamıştır. Ben okulda öğrencilerime Floransa Nightingale'den mutlaka bahsederim. Çünkü kendisi modern hemşireciliğin kurucusudur. Yine son dönem Osmanlı'da iyi anneler yetiştirmek için ana mektebi, ev işlerini öğretmek için ev kadını mektebi ve ev hanımlarına el becerilerini geliştirmeyi ve bunlardan ekonomik kazanç sağlamayı öğretmek için sanayi mektebi açılmıştır. Yine Osmanlı kadını yüksek öğrenim imkanını ilk olarak Meşrutiyet döneminde elde etmiştir. Kızlara yönelik ilk üniversitevi dersler İstanbul Üniversitesi'nde 5 Şubat 1914 tarihinde başlamıştır. Sonraki yıl İnas Darülfünun'u yani İnas Üniversitesi kurulmuştur. Edebiyat, matematik ve fen bölümlerinden oluşan fakülteler kurulmuştur. Üniversitede kızlar erkekler kadar hatta daha üstün başarı göstermeye başlamışlardır. Bir önemli nokta ise ilk kez bu dönemde üniversitede karma eğitimin başlamasıdır. Osmanlı Devleti üniversitede karma eğitime izin vermiştir. Başlarda Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi bu karma eğitime tepki gösterse de daha sonraları kabul etmek zorunda kalmıştır. Kızlar yine bu dönemde ilk olarak Darül Erhan yani konservatuvara devam etme hakkını elde etmişlerdir. Sonuç olarak Osmanlı Devleti özellikle son döneminde kızların eğitimi üzerinde durmaya çalışmıştır. Bu konuda Avrupa'dan geri kalınsa da bu açığı kapatmak için padişah ve yöneticiler şartların uygunluğuna göre hareket etmiş ve kızların eğitim sorunuyla ilgilenmişlerdir. Özellikle Darül Muallimat'ın açılması ve kadın öğretmenlerin yetişmesi kadınların meslek hayatına ilk defa girmesi demektir. Cumhuriyet döneminde de bu kurumlar artarak devam etmiştir. Biz günümüzden baktığımızda kızların eğitimi hala süregelen bir sorundur. Hala kız çocuklarını okula göndermeyen, göndermek istemeyen aileler mevcuttur. Tüm bu ayrımcılığa rağmen, bu umutsuz vakalara rağmen kızların pek çok alanda parladıklarını, cesur duruşlarıyla tüm engelleri aştıklarını, başarılar kazandığını da görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz. Gelecek hepimizin. Beni Instagram ve Spotify'dan takip etmeyi unutmayın. Kadınların ötekileştirmediği yarınlarda ve yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.